Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde bugün itibariyle Duha suresine gelmiş bulunuyoruz elhamdülillah. Bugün Rabbimiz izin verirse hem sureyi tilavet edeceğiz hem de ayet ayet ilahi kelamı anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz bizi Kur'an-ı Azimüşşan'ı en güzel şekilde tilavet eden, okuyan, onu Rabbimizin muradına göre anlayan ve onun razı olacağı şekilde hayat haline getiren bahtiyar kullarından eylesin.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم.
Değerli kardeşlerim, Duha suresini tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Bu sure Mekke'de nazil olmuş hicretten önce. 11 ayetten oluşuyor. İsmini birinci ayette geçen ve güneş ışığının iyice ortaya çıktığı kuşluk vakti manasına gelen Duha kelimesinden alır. Musaf tertibine göre 93. sırada gelen suredir. Nüzül sırasına göre, yani iniş sırasına göre ise araştırmacılarımızın tespitine göre 11. suredir. Bu surenin iniş sebebi olarak kitaplarımızda, tefsirlerimizde şöyle rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir müddet vahiy kesiliyor, gelmesi kesiliyor. Ne kadar kesildiğine dair farklı görüşler var. Bazı alimlerimiz bu kesilme süresinin işte 3-5 gün, bazıları 10-15 gün, bazıları 40 güne kadar efendim tahminlerde bulunurlar. Ama belli ki bir müddet kesilmiş bu rivayetlere göre. Cebrail aleyhisselamla buluşması adeta aksayınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam da tabi daralmış. Müşrikler etrafındakiler alay etmeye başlamışlar. Ne oldu? Herhalde senin Rabbin seni terk etti. Ya da hatta bazı kadınlar, özellikle Ebu Leheb'in hanımı gibileri, şeytanın seni ziyaret etmez oldu galiba diyerek alay bari Efendimiz'e laf atmaya başlamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi mahzunlaşmış, hüznü artmış. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği ifade edilir ki birazdan göreceğiz. Rabbin seni terk etmedi, darılmadı diye başlayan ayetler. bu kesilme sürecinin ne zaman olduğuna dair kitaplarımızda şöylesi tespitler var. Bazı alimlerimiz derler ki bu Alak ve Müddessir surelerinden sonraki ilk nazil olan ayetler bu surelerin ayetleridir. Bir müddet kesiliyor, ara veriyor adeta. Daha sonra gelmiş oluyor Duha suresi. Bazıları der ki Necm suresinde geçen Cebrail'i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma sonucu Hazreti Peygamber'de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duha suresi gelmiştir. O gönlündeki ürperti gitsin, yatışsın, gönlü vahiy alacak hale gelsin diye o süre zarfında vahiy gelmemiş belli bir müddet derler. Bir kısmı da Cenab-ı Hak vahyi sürekli her gün göndermemiştir elbette. Belli aralıklarla, fasılalarla göndermiştir. Tabii bir kesintidir ama müşriklerin ileri geri konuşmaları, böyle laf atmaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünde böyle bir hüzün meydana getirmiş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayetleri indirmiş denir tefsirlerimizde. Bu surenin fazileti hakkında da, yani üstünlüğü hakkında da rivayetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii sure inince büyük bir sürur duyuyor, mutluluk hissediyor. Ve Allahu Ekber diyor bu sure inince. Rabbimizin yüceliğini sözleriyle ifade ediyor. Bu sure inişinde Efendimiz Allahu Ekber deyince de kıraat edebi olarak, Kur'an okuma edebi olarak bizim karilerimiz, okuyucularımız Duha suresinden itibaren Nas suresine kadar, yani Kur'an'ın son suresine kadar surenin sonunda Allahu Ekber tekbirini getirirler. Biz de bu sureyi okurken dikkat etmişsinizdir. Surenin sonunda Allahu Ekber diyerek bitirmiş olduk. Bunun sünnet olduğunu, müstahap olduğunu söyler alimlerimiz. Bu kısa girişten sonra şimdi ayet ayet Duha suresinin tefsirine bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine and olsun ki. Ve duha, duha vakti. Bu duha kelimesi müfessirlerimizin izahlarında iki şekilde anlaşılabilir. Bir, gecenin mukabili, karşıtı olarak gündüz manasındadır duha. Ama Arapçada gündüzün bile belli bölümlerine farklı isimlendirmeler yapılır. Özellikle güneşin belli bir derecede yükseldiği, şöyle öğleye yakın 1,5-2 saat öncesindeki o vakte duha vakti denir. Yani artık güneş ısıtmaya başlamıştır, aydınlığı tamamen ortaya çıkmıştır. O vakte duha vakti denir, o vakte yemin eder. Cenab-ı Hak neden o vakte yemin etti? Mutlaka insanlığın bilmediği, onun bildiği sırları vardır. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı anlara, öyle diyelim, gecenin ve gündüzün bazı bölümlerine yeminler eder. Yani velleyl mesela geceye yemin eder. İşte vel asr ikindi vaktine ya da asra yemin eder. Burada olduğu gibi duhaya yemin eder. Fecir vaktine yemin eder. Bunlar önemli demek ki vakitler. Önemli olduğu için de hemen hemen yemin edilen vakitlerin hemen hepsine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farz ya da nafile bir namaz koymuştur adeta kendi hayatında. Mesela duha vaktinde duha namazı vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu kılar. Fecir vaktinde biliyorsunuz sabah namazı vardır. İşte gecenin hemen hem başında akşam namazı, biraz ilerleyince yatsı namazı, daha sonra gecenin işte 12.30'dan sonraki saatlerinde gece namazı, kıyamul leyl dediğimiz namazlar vardır. Bu yönüyle madem ki alemlerin Rabbi bu vakitlere yemin ediyor, bu vakitlerde bir takım özellikler vardır, mutlaka sırlar vardır. Belki bunu gören görüyordur, hisseden hissediyordur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz elbette bütün gönlüne düşen sırları bütün boyutlarıyla paylaşmamış olabilir. Onunla Rabbi arasında kalan sırlar da vardır. Bu sebeple belki ümmeti olarak bizlere düşen her şeyin hikmetini araştıralım tamam. Ama hikmetini bilmesek bile Aleyhissalatü vesselam Efendimizin anladığı tarzda eğer ayetleri kavrar ya da onun amel ettiği tarzda amellerimizi ona benzetirsek Allahu alem o amellerin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği nice tecellilere bizler de kendi istidadımız, kabiliyetimiz, samimiyetimiz, ihlasımız kadar mazhar oluruz. Yani o lütuflar bizi de bulur. Bu yönüyle madem ki Aleyhisselatü Vesselam teheccüd kılmıştır, biz de teheccüd kılalım. Madem ki Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam duha namazı kılmıştır, vaktimiz varsa biz de kılalım. İşrak namazı kılmıştır, biz de kılalım. Tesbihatlarını ona göre serpiştirmiştir günün değişik vakitlerine. Dualarını, efendim zikirlerini bizler de ona uymaya gayret edelim. Ona ne kadar uyarsak elbette Allah'ın razı olacağı kulluk kıvamına o kadar yaklaşabiliriz. Burada Yüce Rabbimiz duha vaktine yemin ettikten sonra hemen peşinden وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى buyurur. Karanlığı koyulup koyulaşıp sükunete erdiği zaman geceye andolsun ki bakınız hem gündüze, gündüzün de duha vaktine hem de geceye bir bütün halinde bir Cenab-ı Hakk'ın yemini var. Bazı alimlerimiz duha kelimesini şöyle de izah ederler. Bir şekilde Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle gönderilen nur-u ilahi, ilahi nur, ilahi ışık, bütün afakı, bütün ufukları, gönül ufuklarını kapsayacağı için Resulullah'ın mübarek gönlüne inerek ilahi vahiy, oradan bir güneş şuası gibi onun diliyle, fiilleriyle ve haliyle bütün karanlıkları, zulümatı aydınlattığı için duha vaktine bu manaya da işarettir demişlerdir. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَادَ ise geceye o ama sükunete erdiği zaman o sükunete gecenin ermesi gece bir bütün halinde aslında bir sükunetin başlangıcı, gecenin başlangıcı akşamla oluyor. Leyl kelimesi bunu ifade ediyor. Ta fecrin doğuşuna belki güneşin doğuşuna kadar uzuyor. O gecenin her bir bölümünde de bir sükunet vardır. Sekinet vardır. Hareketler azalır. Efendim, bütün mahlukat neredeyse bir reset leme diyoruz ya bugün adeta gündüzün bütün zihnimizi, hafızamızı meşgul ettiği hallerden, dalgalardan bir adeta dalgasız deniz gibi bir sekinete erme halidir gece. Bütün varlıkta böyle bir sessizlik hali zuhur eder. Evet, ufak ufak güzel güzel sesler de duyulur. Ama büyük oranda sekinet vardır. Bir dinginlik vardır. Cenab-ı Hak o gecenin dinginliğine, sükunetine yemin eder. Gerçekten gece hele hele düzenli uyku olur. Bir de o uykunun arası Allah'ın ilahi rahmetini çekebilecek olan kıyamul leyl dediğimiz gece kıyamıyla bütünleşecek olursa hem bedenin sekineti hem de ruh dünyamızın, manevi dünyamızın sükuneti, itminanı meydana gelir. Şöyle diyelim, gecenin maddi sekineti, maddi vücudumuzun sekineti çoğu zaman uykuyladır. Nitelikli uyku diyelim ama. Onun uykunun da kendine göre birçok kademeleri var. uyku üzerine bile nice nice kitaplar yazılmıştır. Uykusuzluğun ne büyük ızdırap olduğunu geceleri uyanık geçirenlere sormak lazım. Uyku bedeni yeniler. Yeteri kadar uyumalı, nitelikli uyumalı. Uyku insan içindir. Bütün varlık canlıların da kendine göre uyku halleri vardır. Bitkilerin bile vardır. Bir de ruhun sükuneti gece daha güçlüdür. Ama ruhun sükuneti, ruh dünyamızın, kalp dünyamızın sükuneti de kıyamul leyl. Yani gece bir müddet kalkıp Rabbin huzurunda durmak, istiğfarlarla, zikirlerle, dualarla Rab'le bağ kurmak yoluyla olur. İşte bu iki sekinet, yani hem kalıbın sekineti hem kalbin sekineti buluştuğu zaman mutmain bir kişilik, yani oturaklaşmış, huzurlu, hayata anlam verebilen, anlamlı bir hayat tarzı ortaya çıkar. Bu yönüyle de bu kişiler gündüzleri daha dirençli, daha özgüvenli, daha ne yapacağını bilen, duyuları açılmış kişilikler ve kimlikler olurlar. Bunun için gece nice sırlarla doludur. İşte bu sebeple Rabbimiz geceye yemin eder bir bütün halinde. Karanlığı koyulaşıp sükunete erdiği zaman geceye andolsun ki. Bu iki yemin, daha doğrusu yeminli cümlelerden sonra gelen ifade adeta dikkat çekilen hedef cümledir. Burada da cümle şu. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Resulüm, Rabbin seni terk etmedi, sana veda etmedi. Sana darılmadı da, terk etme de, seni terk etmedi tamam, terk etmez ama darılabilir. Hayır, darılmadı da. Birisini bırakmazsınız, diyor müfessirler izah ederken, ama bırakmazsınız, ona eziyet edersiniz. Efendim, fakat bırakmazsınız, rahmetinizi, ihsanınızı, ikramınızı devam ettirirsiniz. İşte burada Cenab-ı Hak, ey Nebi-i Zişan, Rabbin sana veda etmedi. Yani seninle alakasını koparmadı. Sana darılmadı da. Sana karşı herhangi bir dargınlığı olmadı Rabbinin. Onun için gönlün rahat olsun. Eğer vahiy bir müddet kesilmişse, bu Rabbinin seni terk ettiğinden ya da darıldığından kaynaklanan bir süreç değil. Bu tabii olarak Rabbin ne zaman sana vahyedeceğini en iyi o bilir. Vahyettiğinde o vahyin gelmesi gereken en münasip vakit o olduğu için vahyeder. Vahyi bir müddet kestiğinde de kesmesi gerektiği için hakim olan, hikmet sahibi olan Mevla o vahyi sana keser. Bu yönüyle sen etrafın ne dediğine bakma. Rabbinle kurduğun alakayı sürdür. Rabbine karşı gönlünde herhangi bir hüzün oluşmasın. İşte en başta ifade ettiğimiz, surenin iniş sebebi diye beyan ettiğimiz konu bu şekilde Hazreti Peygamber'e gelen bu ayetle adeta müşrikler susturulmuş oluyor. Yani kendisiyle alay edenler, Rabbin seni terk etti, senin şeytanın artık sana gelmez oldu gibi o alayvari Resulullah'ı inciten cümleler hepsi çöpe atılmış oldu. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ey Nebi-i Ekrem, elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Bu ifade, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى ifadesi, bazı müfessirlerimiz tarafından, ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır şeklinde anlaşılmış. Ancak müfessirlerimizin, özellikle dirayet müfessirlerimizin büyük çoğunluğu bunu sadece dünya ve ahiret diye anlamak tarzında olmamış. Senin için bir sonra gelen, bir öncesinden daima hayırlı olacak şeklinde anlamışlar ki gerçekten bu anlayış çok daha gönüllere oturuyor. Yani bugün senin için dünden daha hayırlı. Yarın da bugünden daha hayırlı olacak. Ve sürekli senin üzerinde cereyan eden ilahi tecelliler her zaman böyle olacak. Sen hep daha güzele doğru akıp gideceksin. Ya da sana açılımlar sürekli devam edip gidecek. Evet, bu dünyada da böyle olacak. Senin dünya hayatın bitti. Sana olan ahiret hayatı senin dünya hayatından da hayırlı olacak. Yine senin getirdiğin davan kıyamete kadar seni sevindirecek tarzda daha hayırlıya doğru yükselip gidecek. Evet, ara ara inkıtalar olabilecek belki. Ara ara kesintiler olabilecek. Bulut geçmesi gibi, bazen güneşin gölgelenmesi gibi, o parçalı bulutlu olduğu zaman hava, zaman zaman güneş kaybolmuş gibi görülür. Ama bir müddet sonra tekrar çıkar. Hiç endişen olmasın ey Nebi-i Zişan. Senin için bir sonraki, bir öncekinden daima hayırlı olacak. Evet, peygamberlikten önceki halin senin elbette bir durumun vardı, bir şartların vardı. Peygamberlik geldikten sonra daha güzelleşti. Çünkü bir takım karanlık alanlar açıldı. Rabbinle hususi bir bağ kurdun. Evet, nübüvvetin ilk günleri senin için zorluk gibiydi. Fakat her geçen gün o zorluklar bir bir aşıldı. Seni Mekke'den çıkarmışlardı ama Medine'de daha güzel günler seni karşıladı. Daha sonra çıkarıldığın Mekke'ye bir fatih olarak döndün. Ve insanlar fevş fevş grup grup senin tebliğ ettiğin dine akmaya başladılar. Ve sen son nefesine kadar böyle her geçen gün daha hayırlıyla buluştun. Daha hayırlı sonuçlara kavuştun. İşte bu yönüyle وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Bu bir son, bir önceden çok daha hayırlı olacak senin için buyuruluyor. Bu yönüyle senin yarın ahirette ki makamın, sana verilecek olan makam-ı mahmud, sana verilecek olan şefaat-ı uzma, senin oradaki şanın dünyadaki şanından çok daha hayırlı olacak. Sen belki yaşadığın dönem içerisinde bir takım eziyetlere maruz kaldın, hakaretlere maruz kaldın. Evet, onlar bir bir senin üzerinden geçti. Ama ahirette artık onların hiçbir izi kalmayacağı gibi, eseri kalmayacağı gibi benzerine asla rastlamayacaksın. Ve daha büyük nimetler, daha azim nimetlerle, daha yüce nimetlerle buluşacaksın. Bu ayet bir cümle ama Allah'ın bir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme devam eden o sürekli nimetini hatırlattığı için çok büyük bir cümle. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُغْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, öyle verecek, öyle verecek ki ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın. Hoşnut olana kadar verecek Allah sana. Verecek de verecek demek ileride. Rabbin sana verecek de verecek. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ebter demişlerdi. Yani soyu kesik demişlerdi. Allah ona öyle bir ümmet verdi ki ümmetlerin en çoğu olacak kıyamet gününde. Onu Mekke'nin içerisinde evine hapsetmişlerdi. Hatta evinde bile rahat bırakmıyorlardı. Allah ona öyle bir fetihler nasip etti ki hali hayatında bile ta Bizans'ın kapılarına dayandı Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cenab-ı Hak verdi de verdi. Ve Bazı alimlerimiz burada velesevfe yu'tike ifadesinden yola çıkarak Rabbin sana ileride verecek. Burada sevfe kelimesi Arapçada ileride, bayağı ileride, hemen çok yakında değil, ileride anlamı taşıdığı için burada ahiret kastedilmiştir derler. Ahirette Mevla sana verecek, öyle ikramlarda bulunacak ki sen hoşnut olana kadar. Ve buradan şu sonuca da çıkarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak kıyamet gününde öyle büyük bir hani şefaat hakkı da verecek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam razı olana kadar, razıyım ya Rabbi artık diyene kadar Allah ona verecek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de en ümit verici ayet budur derler. Alimlerimiz kimileri işte Cenab-ı Hak bütün günahları bağışlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz ayetini daha ümit verici ayet olarak belirlerken bir kısmı da bu ayeti en ümit verici ayet olarak görürler. Derler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı son derece düşkün bir peygamber. Harisun aleyküm buyuruluyor. O size karşı çok hırslı. Öyle ya, kafirlerin bile mümin olmasını öyle canı gönülden istiyor ki neredeyse kendisini helak edecek derecede öyle bir düşkünlüğü var. Cenab-ı Hakk'ın kullarının ahirette yanmaması, kaybetmemesi adına hele hele kendisine iman etmiş ümmetine karşı düşkünlüğü bir babanın, bir annenin evladına olan düşkünlüğünden çok daha ileridedir. Kişinin kendine düşkünlüğünden de çok daha ileridedir. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Azimuşşan'da اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Peygamber, müminlerin efendim kendi öz nefislerine kendilerinden daha yakındır der. Böyle olunca bu rahmet peygamberi, rauf ve rahim olan, şefkatli olan bu peygamber aleyhissalatü vesselam, kıyamet gününde ümmetine şefaat yetkisi verileceğine inanıyoruz. Buna dair birçok rivayetler elbette var. Ama Allah'ın izin verdiğine elbette, Allah'ın izin verdiği ölçüde şefaat edecektir. Madem ki Yüce Rabbimiz bunu vaat etmiştir, ileride Allah sana verecek ta ki sen razı olana kadar, hoşnut olana kadar buyurulduğuna göre Allah-u Alem derler, ümmeti cezada iken, azapta iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnut olamaz, olmaz derler. Tabii bunların her biri bir yorum. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın razı olduğundan razı olur. Allah'ın razı olmadığından razı olmaz. Onun için Allah'a karşı her türlü isyanın efendim ortaya çıktığı bir kişi de her şeye rağmen peygamberin şefaatiyle arı duru olup hiç ceza çekmez manası çıkarmakta doğru değil der bazı müfessirlerimiz. Evet, özellikle şirk gibi günahlar affedilir günahlar değildir. Cenab-ı Hak hususiyle münafıklarla ilgili ey Nebi Zişan, sen onların bağışlanması için Allah'tan 70 defa da dilekte bulunsan Allah onları bağışlamayacak buyurur. Elbette burada ne diyelim, sahih bir iman, sahih bir itikatla şirk koşmadan ahirete göçmüş müminlerin elbette affedilme, bağışlanma ihtimalleri güçlü. Ama Cenab-ı Hak yu'azibu men yeşâ ve yağfiru limen yeşâ, Allah dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Onun mutlak iradesini hiçbir şeyle mukayyet hale, yani sınırlı hale getirme şansı hiç kimsede yok. Bilemeyiz. Fakat bazı müfessirlerimizin bu ayetin böyle pencereleri olduğunu söylediğini nakletmek istiyoruz. Hatta bir ara Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir araştırma için bulunduğum bir zamanda orada birçok risale gördüm konuyla ilgili. İşte bu ayetin tefsirine has özel risaleler yazmış alimlerimiz. Bu ayetin ümit verici pencerelerini ümmete müjde olarak adeta ilan etmek için nice nice risaleler yazılmış. İnşallah Cenab-ı Hak kıyamet gününde hem bizi huzurunda mahcup etmesin, hem de Nebi Zişan aleyhissalatü vesselamın huzurunda başımız yerde mahcup olmayalım. Resulullah'a yük olmak yerine Resulullah'ın yükünü alan ümmetinden olalım. Eğer olabiliyorsak Cenab-ı Hak nasip etsin. Her birimize bu yönüyle günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme diyen alvarlı efazetlerine saygı duymamak elde değil. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elbette Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselamın huzuruna nurlu müminler, tıyıp müminler, arı duru müminler olarak varmak ve onun yüzünü kıyamet gününde de tebessüm ettirmek bir mümin için ne büyük bir şereftir. Öyle kimseler getirilecek ki kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim diye sahiplenmek isteyecek ama ya Resulallah bunlar senden sonra neler yaptılar neler diyerek bir takım cürümlerini ifade edince de uzak olsunlar diye Resulullah'ın onları huzurundan uzaklaştıracağı rivayetleri bile var. Bu yönüyle evet şefaat haktır. Ehl-i sünnet alimlerimiz şefaatin hak olduğunu ifade ederler. Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz için şefaat-ı uzma dediğimiz, o makam-ı mahmud dediğimiz elbette yüce makamların varlığına biz inanıyoruz. Ve Resul-i Zişan'ın Allah katındaki makamının yüceliğine de inanıyoruz. Zira o Habibullah'tır, Halilullah'tır. Fakat ona dayanarak bir hayat sürmek yerine onun getirdiği esasları, prensipleri, bize emanet ettiği İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak onu zor durumda bırakmamak da ümmetine olan bir sorumluluktur diye düşünüyorum. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek ki sen ondan razı olacaksın, verdiklerinden razı olacaksın, sen hoşnut olacaksın buyuruluyor. Ve Cenab-ı Hak Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şimdi bir takım nimetlerini sayıyor. Adeta şunun için sayıyor bu nimetlerini de. Ey Nebi-i Zişan, Rabbin seni nasıl terk eder, sana nasıl darılır? Sürekli sana olan ihsanını artırıp duruyor. Baksana dercesine, bazı nimetlerini hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Elem yecidike yetimen feâve. O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Sen diyor bir yetim olarak dünyaya geldin. Daha anne karnındayken babacığın vefat etmişti. Sen anne karnında 6 aylıktın. Dünyaya geldiğinde bir baba yoktu senin. 6 yaşına geldiğinde anneni de kaybetmiştin. Sen hem yetimdin hem öksüzdün. Ama sokakta kalmadın. Allah sana bakın şefkatli bir anne verdi. O 6 sene baktı. Sonra 8 yaşına kadar Abdülmuttalip senin deden sana kendi torunları içerisinde en büyük ilgiyi gösterdi. Seninle iftihar ederdi. Seni kucağından ayırmazdı. Deden de vefat etti. Sonra Allah sana bir amca lütfetti. Ebu Talip. O da ta ileri yaşlara kadar hem hanımı hem kendisi seni öz evladından ayırmadı. Hatta onların önünde tuttu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne kadar severdi amcasını da. Ne kadar yalvardı ona imana gelsin diye. Tabii o arka plan sırlarına girmiyoruz. Kıyameti bilmiyoruz. Fakat insan gerçekten Habibullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir amcalık yapan, böyle bir yengelik yapan, o aile de herhalde o yaptıklarının bilemiyoruz. Mutlaka karşılığını ya dünyada almıştır ya da ahirette bir şekilde karşılarına çıkacaktır. Onların iman meselesini sorgulamıyoruz. Burada o bize düşmüyor. Şu an şöyleydi, böyleydi diye uzun uzun konuşmaya gerek yok. Evet, rivayetler Ebu Talib'in iman üzere ölmediği üzere geliyor. O rivayetlere göre elbette iman etmediyse söylenecek söz bellidir. Ama biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu anlamda sahip çıkan şefkatle efendim onu sarıp sarmalayan, peygamberlikten sonra bile müşriklere onu teslim etmeyen, ona kol kanat gelen bir amca işte. Cenab-ı Hak herkesi istihdam ediyor. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a seni diyor yetim bulup da bir yetim sana bir sığınak vermedi mi Allah? Verdi. Seni o zaman terk etti mi diyor yani adeta. Hayır terk etmedi. Ey Habibim niye öyle gönlün incindi ki dercesine adeta? Niye bir müddet vahiy gelmedi diye böyle birden kendi içine kapandın ki? Niye kendini sahipsiz zannettin ki dercesine? Cenab-ı Hak bir takım nimetlerini sayıyor şimdi. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Hem sen henüz peygamberlik ve İslam'a dair hükümler sana gelmemişken seni böyle bir ne yapacağını bilmez bir halde bulup yol göstermedi mi Allah? Sana hidayet etmedi mi? Sana vahiy göndermedi mi? Sana ilahi hakikatleri açmadı mı? Buradaki bebecedeki dalalen ifadesi seni hani yolunu şaşırmış bir halde bulup ifadesi müfessirlerimiz tarafından çok farklı şekillerde değerlendirilir. Burada dalalet kelimesi hani küfür anlamında değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğundan itibaren putlara tapmadığını biliyoruz. Yalnız Cenab-ı Hakk'a inandığını ve tevhid ehli olduğunu da rivayetler, onun hayatından bahseden siyer kitapları bize bunu anlatır apaçık. O zaman buradaki dalalen kelimesi yolunu kaybetmek anlamına geliyor. Bazı müfessirler burada Efendimizin çocukken işte bir ara kaybolduğunu ama Cenab-ı Hak onu Mekke vadilerinden birinde birilerine buldurup dedesine getirdiğini söylerler. Kimileri de Resulullah'ın amcası Ebu Talip'le birlikte Resulullah Suriye'ye ticaret için giderken yine bir kaybolup daha sonra amcasıyla buluştuğu ona atfen bu cümle kurulmuştur derler ama bu rivayetlerden çok daha çok şu şekildeki izahlar daha gönlü tatmin ediyor. Elbette ilahi vahiy gelmeden insan aklıyla, duygularıyla evet Allah'ın varlığını, birliğini bulma şansına sahip olsa bile İslam'ın aydınlattığı, o ahkamıyla aydınlattığı, her bir ayetle aydınlattığı ilahi nur, ilahi hidayetle buluşma şansı yok. Elbette İslam'dan önceki hal, İslam'a kavuştuktan sonraki hal ikisi yan yana getirildiği zaman elbette peygamberlikten önceki dönem karanlık dönem. Yani evet kavminizin, toplumunuzun sapkınlığını görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Siz de o toplumun içindesiniz. Ama o topluluğun içinde dosdoğru bir yolu nasıl bulacaksınız? Ya da o topluluğu bir bütün halinde hidayete nasıl erdirebileceksiniz? Bu kolay bir hadise değil. İşte Cenab-ı Hak bu ayette buna işaret ediyor denir. Yani ey Nebi Zişan, seni ne yapacağını şaşırmış bir halde ya da hangi yola gideceğini bilmemiş bir halde bulup da sana hidayet vermedik mi diyor. Sana bir yani hak ve hakikati göstermedik mi? Gösterdik. Bak seni biz bırakmadık. Seni hem gerçeklerle buluşturduk hem de efendim elinden tuttuk. Sürekli sana yol gösterdik. Ve vecedeke ailen feagne. Seni yoksul bulup zengin etmedik mi? Yani mustağni kılmadık mı? Sen muhtaçtın. Aslında gelirlerin de çok fazla yoktu. Maddi anlamda böyleydi, evet. Seni Rabbin bir şekilde ele güne muhtaç etmedi. Dilenen birisi olmadın sen. annen sana sahip çıktı, deden sana sahip çıktı, efendim amcan sana sahip çıktı, belli bir yaşta evlendin, o sana Hazreti Hatice gibi her şeyiyle destek olan malıyla, mülküyle, varlığıyla adeta sana kendini feda eden bir eş lütfederek seni hiç muhtaç bırakmadı Allah. Sen müstağni oldun hep. Yani birilerine boyun eğmedin. Aç kalmadın, açıkta kalmadın. Seni bıraktık mı o dönemde diyor böyle fakir, muhtaç. Bırakmadık. Ve vecedeke ailen feane. Allah seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? Bazı alimlerimiz, müfessirlerimiz buradaki zengin kılmayı müstağni oluş. Yani sana yüce bir gönül tokluğu vermedik mi? Sen eline geçenle yetinen, kanaat gösteren, ona razı olan bir kıvamda bir kalbe sahip olmadın mı? Muhtaçlığını hiç düşünmedin bile adeta. Bir böyle anlaşılıyor, bir de şöyle anlaşılıyor. Allah sana öyle hazineler verdi ki, o sıradan bir maddi bir menfaatle ölçülemeyecek büyük hazineler. Sana öyle bir peygamberlik şerefi lütfetti. Sana Kur'an gibi bir ilahi hazineyi lütfetti. Sana öyle mümin dostlar, arkadaşlar, sahabiler verdi ki, anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah diyen sahabiler. Allah seni muhtaç bırakmadı. Seni müstağni kıldı. Evet, çok yönlü işaretler var burada Habibullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bütün bunları saydıktan sonra Cenab-ı Hak peygamberimizin şahsında bütün ümmetine öncelikle mesajlar veriyor şu an. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Öyleyse sakın yetimi ezme, hor görme, onu küçümseyip üzme, ona üstten bakma. Resulullah asla öyle baktı mı? Hayır. Niye öyle peki emir Resulullah'a? Yetimler noktasında çok daha hassas ol. Sen yetimliği en iyi bilen sensin ey Nebi Zişan. Onlara kol kanat ger. Hakikaten Efendimiz bir ömür nerede yetim varsa onun babası benim diyerek sahip çıkmış. Ve yetime kefil olanla ben cennette şöyleyiz buyurmuş. Elinde imkanı olan yetimlere evinde yer açsın demiş adeta. Nitekim hadiste bakınız, Müslümanlar içinde en hayırlı ev, içinde yetime iyi muamele edilen evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de yetime kötü muamele edilen evdir. Bir başka hadis, bir kimse Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, yani Allah'a şirk koşmadığı takdirde Allah Teala onu mutlaka cennete koyar. Bir başka hadis, bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Bakınız Efendimiz size Cenab-ı Hak yetimi kahretme, incitme, onu hor görme, onu adeta itme anlamında bir ikaz. O ikaza Resulullah nasıl canla başla sahip çıkıyor ve nerede yetim varsa onun kefili benim diyor aleyhissalatü vesselam. Ve emmessâ ile felâ tenhar. Öyleyse isteyeni de azarlama. Yani niye istiyorsun deme. Git sana Allah versin deme. Onu itme. İstiyorsa bir şey ver ona. Nasıl Allah seni muhtaçken müstağni kıldı? Sen de Allah'ın ahlakıyla ahlaklan, isteyeni geri çevirme. Yani maddi ihtiyacı olanın maddi ihtiyacını gör. Es-sail kelimesi aynı zamanda soru soran, isteyen anlamına, iki anlama da gelir. Eğer herhangi bir yol soruyorsa, yordam soruyorsa, sana bir dini malumat soruyorsa, hak ve hakikattan soruyorsa, onu azarlama. Zamanı mıdır deme, mekanı mıdır deme. Evet, onu da itme. Soruyorsa ya da istiyorsa bir ihtiyacı var. mümkün mertebe onun ihtiyacını en güzel şekilde görmeye bak anlamında. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsına hitap eder gibi ama onun şahsında bütün insanlığa Cenab-ı Hakk'ın verdiği mesaj bu. Ve emmessâ ile felâten her. İsteyeni de azarlama. Onun için bazı hatta hadis diye de nakledilir ama işte kelam-ı kibar da olabilir. Bir atın üzerinde bile gelse sail isteyen ona da bir şey ver derler. Hatta bu dilenci diye bildiğimiz kimseler evet belki servetleri de olabilir. Bu ayetten yola çıkarak bazı arifler derler ki hiç vermemektense az bir şeyle isteyeni geri çevirmemeli, bir şeyler vermeli derler. Ki nefis vermemeye alışmasın diye. Onun için vermek güzel şey. Cenab-ı Hak cimriliğin her çeşidinden hepimizi muhafaza buyursun. Evet, son ayet. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin her türlü nimetini şükürle an ve anlat ey Nebi Zişan. Buradaki nimet nedir? Bazıları der ki buradaki nimet nübüvvet yani peygamberlik nimetidir. İlahi vahiy nimetidir, Kur'an nimetidir, İslam nimetidir. Rabbinin bu nimetini de kendinde asla saklama, onu mutlaka etrafına yay, tebliğ et, anlat. Bunu bu şekilde anlarlar. Bazıları da der ki, hayır, Rabbinin sana olan nimetleri her neyse, maddi nimetler olur, manevi nimetler olur. Onları da şükürle dile getir, tahdisi nimet dediğimiz nimeti dile getirme anlamında bunu söyle, etrafınla paylaş diye anlarlar. İnsan efendim Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerini hiç kimse yoksa bile kendi kendine de tahdisi nimet babından dile getirmeli. Belki bu ayet buna da işarettir. Rabbinin nimetlerini ey Nebi Zişan etrafına anlat. Tamam peygamberlikse anladık. İlimse tamam. Hikmetse tamam. Fakat bazen insanların hasedini çekecek nimetleri anlatmanın da bir anlamı yok. Bu noktada ne yapacağız? Bu noktada da o nimetleri kendimiz, kendi kendimize dile getirip Ya Rabbi bana Allah'ım sıhhat verdin, afiyet verdin. Sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bana mal verdin. Sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bana salih evlatlar verdin. Sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bana salih eş verdin ya da salih eş verdin. Sana hamdü senalar olsun. Allah'ım bana araba verdin. Ayağımı yerden kessin. Sana hamdü senalar olsun. Gibi insan bir takım nimetleri de kendi kendine tahdisi nimet babında anmalı. Çünkü nimeti hatırlamak, nimet vereni hatırlamak olacağından Cenab-ı Hak Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Anın, dile getirin diye bunu ister. Özellikle nimetleri sadece yürekten hatırlamak, gönülden hatırlamak bazen şükrü tetikleme babında yetmiyor. Onun için de kendi kulağınız duyacağınız şekilde nimetleri dile getirmekten de asla vazgeçmeyin derim. Bu şükrü tetikleyen, gerçekten nimeti artıran, nimetin kıymetini bilmeyi sağlayan önemli bir husustur diye altını çizmek isterim. Cenab-ı Hak üzerimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. O nimetlerin her birinin şükrü her nasılsa o şükrü yerine getirmeyi de bizlere nasip eylesin, bizi muvaffak eylesin. Evet, Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye, nimetlerine şükretmeye ve güzel kul olmaya bizim kendi nefsimizin gücü kudreti yetmez. Allah'ın yardım ve inayetine muhtacız. Allah'ımız bize yardım eylesin. Onu en güzel şekilde zikredelim. Ona en güzel şekilde bize verdiği nimetlere karşı şükredelim. Ve inşallah ona en güzel şekilde kulluğumuzu arz edebilelim efendim. Allahu Ekber diyerek bu surenin tefsirini de burada bitiriyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde İnşirah suresiyle tefsir dersimiz devam edecek efendim. Allah'a emanet olunuz.